Birinci ayrım. Bu kitap Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Hırsız. Yazarı Clive Cussler ve Justin Scott. Özgün adı The Thief. Çevirmeni Esat Ören. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. baskı Mart 2014. ISBN numarası 978-975-21-1814-0. Bu kitap 366 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mayıs 2019. Arka kapak. Dedektif Isaac Bell heyecan dolu yeni bir macerayla geri dönüyor. Avrupalı iki bilim adamı Moretania adlı bir transatlantikle çıktıkları uzun yolculuk sırasında kaçırılmak üzereyken Van Dorn şirketinin dedektifi Isaac Bell tarafından kurtarılırlar. Ne var ki ikinci kaçırılma girişiminde o kadar da talihli değildirler. Haydutlar bir kez daha saldırdıklarında bilim adamlarından biri ölür. Ellerinde bu kadar değerli olan ne vardır? Savaş bulutları ufku kaplarken acımasız bir casus, Alman İmparatorluğuna önemli bir avantaj sağlayacak bir şey bulmuştur. Bu adamın kim olduğunu, amacının ne olduğunu öğrenmek ve onu durdurmak Isaac Bell'e düşer. Ne var ki dedektif Bell belki de çok geç kalmıştır. Acaba dünya geri dönülmez bir girdaba mı sürüklenmektedir? Clive Cussler daha önce yayımlanmış 49 romanın yazarı veya eş yazarıdır. Bunların arasında 21 Dirk Pitt serüveni, 9 Numa dosyaları serüveni, 8 Oregon dosyaları kitabı, 4 Isaac Bell gerilim romanı ve 3 Fargo romanı vardır. New York Times çok satan listesine giren son romanları Krallık, Yarış ve Şeytanın Kapısı olmuştur. Kurgu olmayan kitapları Built for Adventure, serüven için yapılmış, Clive Cussler ve Dirk Pitt'in klasik otomobilleri, Deniz Avcıları ve Deniz Avcıları 2. Bu kitaplar Numa'nın gerçek serüvenlerini anlatır. Bu kurum Cussler'ın önderliğinde tarihi önemi olan batık gemileri aramaktadır. Cussler bugüne kadar gönüllülerden oluşan ekibiyle 60'tan fazla batık gemi ortaya çıkarmıştır. Bunların arasında çoktan beri kayıp olan Konfederasyon gemisi Hanley de vardır. Clive Cussler Arizona'da yaşamaktadır. Justin Scott'un 28 romanı arasında The Ship Killer ve Normandy Triangle, Ben Abbott dedektif dizisi, Paul Garrison imzasıyla yazmış olduğu 6 gerilim romanı vardır. Sabotajcı, casus ve yarış romanlarında Clive Cussler'ın eş yazarı olmuştur. Scott Connecticut'ta yaşamaktadır. Birinci bölüm. Konuşan filmler. Moritanya'ya geliş. Birinci kısım. Cunard, Transatlantik'i Moritanya denize açılıyor.
İşittin mi?
Neyi işittin mi diye sordu Archie.
Sürat motoru.
Sen de yarasa kulakları var Isaac, duyduğum tek şey bu gemi. 30 yaşında altın rengi saçları titizlikle düzeltilmiş gür bıyığı olan Isaac Bell, güverte küpeştesine gidip pür dikkat karanlığın içine baktı. Hartford, Connecticut sigorta şirketinin üst düzey yöneticisine yakışır giyinmişti. Gemi yolculuğuna uygun Harris tüvidi bir takım elbise, geniş kenarlı bir şapka, özel yapılmış botlar ve ince belinden sarkan altın saat zinciri.
Gemi değil.
Dünyanın en hızlı yolcu gemisi Moritanya ile New York'a gidiyorlardı. Gemide 2200 yolcu, 800 mürettebat ve 6 ton ağırlığında posta çuvalı vardı. Kazan dairesinde belden üstü çıplak yüzlerce adam Atlantik'i 4,5 günde kat edecek gemiye yeterli buharı sağlamak için canla başla kazana kömür atmaktaydılar. Ne var ki Moritanya Mersey kum setini henüz aşamamıştı ve sığ suda neredeyse adım adım yol alıyordu. Kazanların 6 kat üstünde ve en yakın pervanenin 170 metre önünde bulunan Isaac Bell sadece bir sürat motorunun sesini işitiyordu. Bu sese bir anlam verememişti. Bell bunun 30 knot hız yapan ve 8 benzin motorlu bir yarış teknesi olan İngiliz yapımı Wolseley Siddeley olduğunu tahmin etti. Ama böyle bir tekne güneşli bir günde Côte d'Azur sahiline yakışırdı. Zifiri karanlıkta yolcu gemilerinin güzergahına değil. Dönüp arka tarafa baktı, herhangi bir tekne ışığı göremedi. Gördüğü tek şey 15 kilometre gerideki ışıkları giderek solan İngiltere'nin son noktası Liverpool'du. Geminin yanı sıra mürekkep gibi siyah denizde hareket eden hiçbir şey yoktu. Ön tarafta ise deniz şamandırası düzenli aralıklarla yanıp sürünüyordu. Ses zayıfladı. İrlanda denizi yönünden gelen bir rüzgar küpeştede asılı duran, can kurtaran filikaları üstündeki tenteleri hışırdattı. Archie törensel bir edayla altın kaplama pro tabakasını açtı ve içinden iki tane La Aroma de Cubas çıkardı. ''Zaferimizi kutlamaya ne dersin?'' Ceplerini yokladı. ''Pro kesicimi unutmuşum, bıçağın yanında mı?'' Bell göz açıp kapayana kadar botundan bir atış bıçağı çıkarıp Havana prolarını bir giyotin düzgünlüğü de kesti. Archie'nin New York sosyetesinin tanınmış siması kızıl saçlı 4. Archibald Angel Abbott tipik bir zengin şehirli görünümü vardı. Amerika'nın en önde gelen demiryolu patronlarından birinin kızı olan genç karısı Lillian'la yolculuk yaparken bu parlak izlenimi vermeye çalışırdı. Sadece geminin kaptanı ve birinci zabiti Archie'nin Van Dorn dedektiflik şirketinin özel dedektifi, Isaac Bell'in ise Van Dorn'un baş müfettişi olduğunu biliyorlardı. İki adam rüzgara karşı bir duvar arkasına sığınıp prolarını yaktılar ve yaptığı soygunla birçok fabrikanın kapanmasına ve binlerce işçinin işsiz kalmasına neden olan Wall Street borsa dolandırıcısını yakalayışlarını kutladılar. Dolandırıcı Avrupa'nın lüks bir sayfiye yerine kaçmış ve Van Dorn dedektiflerinin ''Asla pes etmeyiz, asla'' sloganının deniz aşırı ülkelerde geçerli olmadığını sanarak hata etmişti. Bell ve Abbott onun Nice'deki bir kumarhanede yakalamışlardı. Bir Van Dorn dedektifinin nezaretinde Moretanya'nın Pruva bagaj bölmesindeki bir aslan kafesindeydi ve Manhattan'da mahkemeye çıkarılacaktı. Bell ve Abbott üniversiteler arası, Bell Yale Üniversitesi Archie Abbott Princeton, dillere destan bir boks maçında dövüştükleri günden beri çok yakın arkadaş olmuşlardı. Moretanya'nın 1., 2. ve 3. mevki yolcuları bu soğuk ve sisli gecede kameralarına çekilmeyi yeğledikleri için iki adam güvertede yalnızdılar. ''Senin Miss Maren Morgan'la pek de yakında görünmeyen evliliğin hakkında konuşuyorduk.'' dedi Archie yarı şaka. ''Biz kalben evliyiz.'' Isaac Bell'in nişanlısı sinema işindeydi. Kral 7. Edward'ın cenaze törenini resimli dünya haberleri için fotoğrafladıktan sonra Londra'dan kalkan son gemi trenine yetişmişti. Çektiği filmlerin negatifleri tab edilmiş, yıkanmış ve kurutulmuştu. Bu gece Kral Teddy'nin toprağa verilmesinden sadece 9 saat sonra Piccadilly sinema salonlarında 175 metrelik film gösterilirken bu eserin rejisörü de Moretanya'nın 1. mevki kamerasında sıcak banyosunun keyfini çıkarıyordu. ''Beraberliğinizi nasıl bir heyecanla sürdürdüğünden kimsenin kuşkusu yok.'' dedi Archie, başka biri olsa gözüne yumruk yiyeceği bir göz kırpmayla. ''Üstelik nişanlı olduğunuzu belgeleyen o muazzam zümrüt yüzüğü görmemek için kör olmak lazım. Ne var ki dostların hala senden bir evlilik haberi bekliyor. Korkuyor musun?'' ''Ben korkmuyorum.'' dedi Bell. ''Marion'da.'' diye ekledi hemen. ''İkimiz de o kadar meşgulüz ki bir türlü bir tarih kararlaştıramadık.''
''İşte şimdi tam fırsatı. Açık denizde 4,5 gün geçireceksiniz. Marion bir yere kaçamaz.''
Archie prosuyla Moretanya'nın köprüsünü işaret edip sanki bu konuyu daha önce karısıyla konuşmamış gibi sordu.
''Ne dersin, nikahınızı kaptan kıysın mı?''
''Senden çok öndeyim Archie.''
''Ne demek bu?''
Bell'in yüzü içten bir gülümsemeyle aydınlandı. Beyaz dişleri gecenin karanlığında ışıl ışıldı.
''Kaptan Turner'la konuştum bile.'' ''Bu iş tamam.'' Archie sevinçle Bell'in elini tuttu ve coşkuyla sıktı. ''Ben sadıç olurum. Lillian da baş nedime. ve bir gemi dolusu konuğumuz var. Yolcu listesine bir göz attım. Ülkedeki en seçkin 400 kişiden 200'ü Moretanya'da bulunuyor.
Belin yüzünde kararlı bir gülümseme belirdi. O halde yapmam gereken tek şey Marion'u ikna etmek olacak. Kısa süre önce yaralanan Archie hala tam iyileşmediği için dinlenmek istediğini söyledi. Bell içeriye açılan ağır kapıyı açmasına yardım ederken arkadaşının titrediğini hissediyordu.
Ben de seninle geleceğim. O muhteşem tütüne yazık olur dedi Archie trabzana tutunurken. Puronu bitir, ben kendi yakıtımla gidebilirim.
Archie emniyetli bir şekilde aşağıya inene kadar Bell kulak verdi, sonra tekrar güverteye çıktı. Karanlık denizden gelebilecek bir sese karşı dikkat kesilip volta atmaya başladı. Küpeşteye yaslanıp 20 metre altında buhar püskürterek ilerleyen kılavuz botunu izledi. Botun ser dümeni provasını büyük bir ustalıkla Moretanya'nın gövdesine bastırmıştı. Devasa yolcu gemisine nehirden ve kum setinden çıkışı sırasında yol gösteren kılavuz bir ip merdiven sarkıttı. Birkaç dakika sonra iki tekne birbirinden ayrıldı. Küçük olanı seyir lambalarını yakıp geride kalırken büyük olanı hızını arttırmaya başladı. Bell hala gözleriyle karanlık denizi tararken V8'in sesini yine duydu. Bu defa daha yakından geliyordu. Mesafesi 400 metre civarında olmalıydı ve hızla yaklaşıyordu. Sürat motoru 100 metreye kadar geldiği halde Bell hala onu göremiyordu. Ama gemiyle aynı hizada ilerlediğini işitebiliyordu. O dalgalara karşı kolay iş değildi. Bu teknede hiç ışık olmayışı sadece tuhaf değil, aynı zamanda çok tehlikeliydi. Birden ışık beliriverdi. Ama bu teknenin seyir ışıkları değildi. Sinyal veren bir Aldis işaret lambasıydı. İkinci kısım. Isaac Bell sinyale karşılık verileceğini düşünerek Moretanya'nın köprüsüne baktı. Fakat köprüde kimsecikler yoktu ve flaşlara karşılık verilmedi. 60 metre yükseklikteki prova direğinden de bir karşılık gelmedi. Tepesindeki gözcü geminin önüne bakıyordu. Aldis lambasının sinyal verdiği yan tarafa değil. Bell birden prova tarafında bir dalga belirdiğini gördü. Karanlık suda köpüklerin beyaz parıltısı fark ediliyordu. Derken iyice yaklaşan sürat motorunu gördü. Gerçekten de bir Wolseley Siddeley'di ve burnunu yüksek dalgalara gömüp usta bir serdümen kumandasında sular saçarak ilerliyordu. Tam belin altında gemiye yanaştı, 13 metre uzunluğunda bıçak gibi sivri bir tekneydi. Bell arkasında bir çığlık sesi duydu. Korku dolu bir sesti ve hemen bastırılmıştı. Dönüp güverteye baktı. Derken bir inleme ve bunu izleyen konuşma sesleri duydu. Az önce Archie'yi uğurladığı kapıdan 3-5 kişinin kavga ederek dışarı çıktıklarını gördü. Birinci mevki kütüphanesinin aydınlığında boğuşan adamların silüetlerini görmek mümkündü. Üç iri yarı adam onlara göre daha ufak tefek görünen iki adamı zorla küpeşteye doğru sürüklüyordu. Bell imdat isteyen bir haykırış daha işitti. Bunu sert bir darbe ve inleme sesi izledi. Darbeyi yiyen soluğu kesilmiş bir halde iki büklüm olmuştu. Isaac Bell onlara doğru bir hamle yaptı. Hiç ses çıkarmadan koşuyordu. Üç adam yaptıkları işe o denli yoğunlaşmışlardı ki aralarından biri sert bir sağ yumrukla yere devrilinceye kadar uzun boylu dedektifin yanlarına geldiğini fark etmediler bile. Bell ayakları üstünde dönüp bütün gücüyle bir sol kroşe çıkardı. Bu yumruk isabet etseydi ikinci adam da nakavt olur, kavga birebir devam ederdi. Bell'in hedefi insanüstü bir hızla hareket ediyordu. Kenara kayıp bu yumruğun başına değil omzuna gelmesini sağlamıştı. Yine de darbenin şiddetinden savruldu. Ne var ki omzuna doladığı halat yumruğun etkisini azaltmıştı. Adam çok sert bir yumrukla karşılık verdi. Isaac Bell yuvarlanarak darbenin etkisini azalttı. Ama buna rağmen küpeşteye kadar savruldu. Aşağıda gemiye yanaşmış olan sürat motorunu görebiliyordu. Bell'e vuran adam iki kurbanını küpeşteye doğru sürükledi. Verdiği bir komut üzerine yardımcısı yerdeki arkadaşının üstünden atlayıp Bell'in işini bitirmek için ona saldırdı. Bell kütüphane ışığının aydınlığında bir bıçak parıltısı gördü. Küpeşteyi bırakıp yana çekilerek bıçak hamlesinden kurtuldu. Bıçağın ucu yüzünün 2 santimetre kenarından geçmişti. Bell var gücüyle bir tekme savurdu ve hedefe isabet ettirdi. Adam küpeşteye doğru savruldu ve üstünden atlayarak yere düştü. Gövdesi 20 metre alttaki tekneye çarparken mide bulandıran bir ses çıktı. Tekne son sürat oradan ayrıldı. Isaac Bell ceket cebinden bir yarı otomatik Browning çıkardı. ''Eller yukarı'' dedi. Sadece gölgesini gördü halatlı adama. ''Ellerini havaya kaldır.'' Ama saldırı ekibinin lideri bir kez daha yıldırım hızıyla hareket etti. Fırlattığı halat kangalı Bell'in silah tutan bileğine dolandı. Bell halatı çıkarmaya çalışırken saldırgan yerde baygın yatan arkadaşını kaldırıp küpeştenin üstünden denize attı. Sonra da koşmaya başladı. Bell halatı yere atıp tabancasını doğrulttu. ''Dur!'' Saldırgan koşmaya devam etti. Bell adam kütüphane aydınlığına varana kadar sabırla bekledi. Bacaklarından vurabilmek için onu net bir şekilde görmek istiyordu. 38 kalibrelik mermileri olan yarı otomatik Browning No. 2 tabancasıyla ıskalaması mümkün değildi. Adam ışıklı yere varmadan hemen önce iki eliyle küpeşteyi tuttu. Sonra bir akrobat gibi havaya sıçrayıp kendini karanlığın içine attı. Bell adamın suya atladığı yere koştu ve geminin kenarından aşağıya baktı. Geminin provasını çıkardığı beyaz köpükler dışında deniz simsiyahtı. Bell adamın yüzüyor mu yoksa dalgaların altında mı olduğunu kestiremedi. Her halükarda eğer motor onu almaya gelmezse ve o karanlıkta büyük bir şans eseri onu bulmazsa buz gibi İrlanda denizinden sağ çıkması mümkün görünmüyordu. Bell tabancasını kılıfına sokup ceketini ilikledi. Az önce sıra dışı bir olay yaşamıştı. İnsan nasıl bir güdüyle baygın arkadaşına öleceği kesinlikle belli olduğu halde denize atar, arkasından kendisi de aynı kaderi paylaşırdı.
''Teşekkür ederim efendim, çok teşekkür ederim.'' dedi kültürlü bir Viyanalı aksanı olan ses. ''Hayatımızı sizin hızlı ve cesur müdahalenize borçluyuz.''
Bell yerdeki gölgeye baktı. Amerikan aksanlı bir ses inlerken, ''Keşke midemi o yumruğu yemeden önce kurtarsaydınız.'' dedi. ''Üstümden bir tramvay geçmiş gibi hissediyorum.''
''İyi misin Clyde?'' diye sordu Viyanalı.
''Sarışın ve güzel bir hemşirenin bir ay bakımından sonra bir şeyim kalmaz.''
Clyde sendeleyerek ayağa kalktı. ''Sağ olun bayım, postumuzu kurtardınız.''
''Sizi öldürmeye mi, kaçırmaya mı çalışıyorlardı?'' diye sordu Bell.
''Kaçırmaya.''
''Neden?''
''Bu epey uzun bir hikayedir.''
''Bütün gece vaktim var.'' dedi Bell, cevap beklediği belli olan bir ses tonuyla. ''Bu adamları tanıyor muydunuz?''
''Eylemlerini ve şöhretlerini biliyoruz.'' dedi Viyanalı. ''Ama sayenizde bayım, resmen tanışmamız gerçekleşmedi.''
Bell iki adamın koluna girip onları sigara salonuna götürdü. Yan yana koltuklara oturttuktan sonra yüzlerine baktı. Amerikalı olanı 20'li yaşlarının başlarında dağınık saçlı ve bıyıklı bir gençti. Ertesi sabah morarmış bir göz ve karın ağrısıyla uyanacaktı. Orta yaşlı Viyanalı sevecen ve saygın görünüşlü bir adamdı. Arbede sırasında burnuna iliştirdiği kelebek gözlük mucizevi bir şekilde düşmemişti. Geniş bir alnı ve zeka dolu gözleri vardı. Üstündeki takım elbise çok kaliteliydi. Koyu renk bir kravat ve yuvarlak yaka gömlek giymişti. Uçları yukarıya kıvrılmış bıyığı bu ciddi kıyafetine ters düşüyordu. Bell'in ilk tahmini onun bir akademisyen olduğuydu. Daha sonra bu tahminin doğru olduğu anlaşılacaktı. Adamın dudağından kan sızıyordu.
''Bizim burada olmamamız gerekir.'' dedi Viyanalı büyük salona göz gezdirip ahşap panellerdeki süslü oyma işçiliğine ve tavandaki alçıpana bakarak.
Salon İtalyan Rönesans tarzında dekore edilmişti.
''Burası birinci mevki sigara salonu. Biz ikinci mevki yolcularıyız.''
''Benim misafirimsiniz.'' dedi Bell. ''Az önce olanlar neydi öyle?''
Sigara salonu görevlisi salona girdi, ikinci mevki yolcularına buz gibi bir bakış attıktan sonra bütün nezaketiyle Bell'e barın kapanmış olduğunu bildirdi.
''Bu bayların yaraları için buz ve havlu istiyorum.'' dedi Bell. ''Ayrıca gemi doktoru hemen gelsin ve skoç viski servisi yapılsın. Lütfen viski servisiyle başlayın, şişeyi getirin.''
''Buna gerek yok gerçekten.'' dedi Amerikalı. ''Biz iyiyiz bayım, bizim için yeterince sıkıntı yaşadınız zaten.'' ''En iyisi gidip bir an önce yatalım.''
''Benim adım Bell, Isaac Bell. Sizinki nedir?''
Kabalığımı bağışlayın dedi Viyanalı eğilip titreyen parmaklarla yelek cebini karıştırırken. Boğuşma sırasında kartlarımı düşürmüş olmalıyım. Aramayı bırakıp Bell'e baktı. Adım Beiderbecke, Profesör Franz Beiderbecke. Bell Beiderbecke'nin uzattığı eli sıktı. Genç meslektaşımı tanıştırayım, Clyde Linz. Clyde Linz, Bell'e şakacı bir asker selamı çaktı. Bell onun elini sıkarken yüzüne bakıp bir değerlendirme yapmaya çalıştı. Linz de şakabanlığı bırakıp onun gözlerine bakınca Bell adamın hiç de boş olmadığını anladı. Neden sizi kaçırmaya çalıştılar? İki adam kaygılı gözlerle birbirlerine baktılar. Önce Beiderbecke konuştu. Savaş gereçleri Tröst'ünün ajanları olduğunu tahmin ediyoruz.
Hangi savaş gereçleri Tröst'ü?
Bir Alman kuruluşu dedi Linz. Krieg Rüstungswerk Limited şirketi.
Linz'in akıcı telaffuzu Bell'in dikkatini çekti. Almanca konuşmayı nerede öğrendiniz Bay Linz?
Annem Alman'dı ama bir dolu evlilik yaptı. Çocukluğumun bir dönemini İsveç göçmeni babamın Kuzey Dakota'daki buğday çiftliğinde, bir dönemini Chicago'da ve uzun bir süreyi de New York City tiyatrolarının sahne arkalarında geçirdim. Annem nihayet bir Viyanalı yakancayı takınca ben de kendimi Viyana'da buldum. Burada da bu nazik profesör beni yanına aldı.
Aslında tarihli bir profesörüm Bay Bell.
Clyde çok parlak bir bilim insanıdır. Benim laboratuvarımda çalışmayı seçtiği için meslektaşlarım hala bana gıpta ediyorlar.
Çünkü çok ucuza geldim dedi Clyde Lane sırıtarak.
Bir savaş gereçleri şirketi neden sizi kaçırmak istesin ki diye sordu Bell.
İcadımızı çalmak için dedi Beiderbecke.
Nasıl bir icat diye sordu Bell.
Gizli icadımız dedi Linz profesöre fırsat vermeden. Sonra da ona bakıp bunu gizli tutmaya karar vermiştik efendim diye ekledi.
Evet evet tabii ama Bay Bell bize öyle iyi davrandı ki ve kendi hayatını tehlikeye atarak bizi kurtardı.
Bay Bell çok iyi yumruk atıyor ama onun hakkında başka ne biliyoruz? Bence daha önce kararlaştırdığımız gibi bu konuda sessiz kalmayı sürdürelim.
Tabii tabii haklısın.
Profesör Beiderbecke mahcup bir ifadeyle Bell'e baktı.
Bağışlayın efendim, ilerlemiş yaşıma rağmen gerçekçi bir insan sayılmam. Genç yardımcım benim çok çabuk kandırıldığım konusunda beni ikna etti. Sizin bir centilmen olduğunuz belli. Kendi güvenliğinizi tehlikeye atarak bizi kurtarmak için öne çıktınız.
Ne var ki centilmen görünüşlü başka insanlar tarafından nasıl aldatıldığımızı da unutmam mümkün değil.
Ve dişimizdeki dolguları bile sökmeye çalıştıklarını diye ekledi Linz gülümseyerek.
Kusura bakmayın Bay Bell, ne demek istediğimizi anlıyorsunuz değil mi? Bizi kurtardığınız için size minnettarız.
Isaac Bell onun dostça denebilecek gülümsemesine karşılık verdi.
Minnettarlığınız önemli bir sırrı açıklamanızı gerektirmez.
Bell'in bu cevabı ancak zamanla tatmin edebileceği bir merakı gizlemişti. Daha önce Archie'nin de söylediği gibi açık denizde 4,5 gün geçireceklerdi ve kimsenin bir yere gideceği yoktu.
Ama sizin güvenliğiniz için endişeliyim diye ekledi. Bu Tröst'ün adamları size denize açılmakta olan bir Britanya yolcu gemisinden kaçırmak için çok iyi plan yapmışlar. Bir daha denemeyeceklerini nasıl bilebilirsiniz?
Bir Britanya yolcu gemisinde emniyetteyiz dedi Linz. Bir Alman gemisinde olsaydık mürettebattan çekinirdik. Bu nedenle bir Britanya gemisini tercih ettik.
Yani daha önce denediler mi?
Bremen de.
Ellerinden nasıl kurtuldunuz?
Şansımız vardı dedi Linz. Onların geldiğini görünce gösterişli bir şekilde Prince Wilhelm'de yer ayırttık. Sonra da süratle ters yöne Rotterdam'a gidip kendimizi hurla kalkan bir gemiye attık. Onlar bizim Wilhelm'e binmediğimizi anlayana kadar Londra'ya giden bir trene binmiştik bile.
Bell'in sormak istediği daha pek çok soru vardı ama gemi doktorunun gelişiyle konuşmaya ara vermek zorunda kaldılar. Doktor arkasında geminin birinci zabiti vardı. Bell onun görmesine fırsat vermeden kadehindeki viskiyi bir tükürük okkasına boşaltıp yeniden doldurdu.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.